Ayrım 25, sayfa 231. Cumhuriyetin son başbakanı Schleyer. Schleyer bir keresinde kulağı delik Fransız elçisinin bulunduğu bir yerde şu sözleri söylemiş: İktidarda yalnızca 57 gün kaldım ve her kaldığım günde 57 kere ihanete uğradım. Rica ederim bana bir daha Alman bağlılığından söz etmeyin. Meslek hayatı ve çevirdiği işler kendisini bu konuda gerçekten söz sahibi bir adam yapmıştı. Başbakanlıkta ilk işi Gregor Strasser'e Almanya Başbakan Yardımcılığı ve Prusya Başbakanlığını teklif etmek oldu. Hitler'i kabinesine alamayınca Strasser'e bir yem atarak Nazileri parçalamayı deniyordu. Başarıya ulaşacağına inanmasını gerektiren bir takım nedenler vardı. Strasser partinin iki numaralı adamıydı ve milli sosyalizme inanan solcu unsurlar arasında Hitler'den daha çok seviliyordu. Parti örgütünün lideri olduğundan bütün taşra ve mahalli liderlerle ilişki kurmuştu. Onları kendisine sıkıca bağlamış gibi görünüyordu. Strasser, Hitler'in hareketi bir çıkmaza sokmuş olduğu kanısındaydı. Partinin ateşli elemanları komünistlerle yanaşıyordu. Partinin kendisi de para bakımından iflas etmişti. Fritz Thyssen, Kasım ayında partiye daha fazla para yardımında bulunamayacağını söylemişti. Binlerce parti memurunun maaşını karşılayacak ya da partiye yalnız haftada 2,5 milyona mal olan esaları besleyecek para yoktu. Güneş, Nazi yayınlarını basan basım evleri ödenmemiş faturaların bedelleri verilmedikçe baskıları durdurulacaklarını bildirmişlerdi. Goebbels, 11 Kasım tarihli güncesinde bu konuya değiniyor. Berlin örgütünün para durumu kötü. Ellerinde borçlar ve ödenecek senetlerden başka bir şey yok. Aralık ayında parti maaşlarının azaltılacağına üzülüyor. Sonunda 3 Aralık'ta Turingiya'da yapılan mahalli seçimler Nazilerin %40 oy kaybettiğini gösterdi. Aynı gün Schleyer, Strasser'i konuşmaya çağırmıştı. Nazilerin hiçbir zaman seçimle iktidara geçemeyeceği, hiç olmazsa Strasser tarafından açıkça anlaşılıyordu. Bundan ötürü Hitler'i ya hep ya hiç politikasından vazgeçirmeye ve Schleyer'in koalisyonuna katılarak iktidarı olabildiği kadar ele almaya zorladı. Aksi halde partinin dağılacağından korkuyordu. Strasser bu tutumun üzerinde aylardan beri duruyordu. Goebbels'in yaz ortasında Aralık ayına kadar yazılmış güncelerinde hep Strasser'in Hitler'e bağlılığı olmadığından acı acı söz edilmektedir. 5 Aralık'ta Berlin'deki Kaiserhof Oteli'nde liderler arasında yapılan bir toplantıda gürültü koptu. Strasser, Nazilerin hiç olmazsa Schleyer hükümetine ses çıkarmamalarını istedi. Reichstag'da parti grubunun başkanı olan Frick kendisini destekledi. Frick, Nazi milletvekillerinin Hitler'in bir seçime daha gitmesi halinde yerlerini ve maaşlarını kaybedeceklerinden korktuklarını biliyordu. Göring ile Goebbels, Strasser'e şiddetle saldırdılar ve Hitler'i kendi yanlarına çektiler. Hitler, Schleyer rejimine ses çıkaracaktı. Ancak sonunda bu rejimle görüşmeler yapmaya yine hazırdı. Bu iş için Göring'i tayin ediyordu. Goebbels'in açıkladığına göre Hitler, Strasser'in 2 gün önce başbakanla özel olarak görüştüğünü işitmişti. Ayın 7'sinde Kaiserhof'ta Hitler ile Strasser arasında bir konuşma oldu. Konuşma büyük bir kavgayla bitti. Hitler, en büyük yardımcısını kendisine arkadan vurmakla partinin liderliğinden atmaya çalışmış ve Nazi hareketini parçalamakla suçladı. Strasser bütün bu suçlamaları şiddetle reddetti. Kendisine her zaman bağlı kalmış olduğunu yemin ederek söyledi. Ama o da Hitler'i partiyi felakete götürmekle suçladı. 1925'ten beri içinde birikmiş birçok şeylerden söz etmemiş olacak ki kaldığı Excelsior Oteli'nin arka odalarından birinde Hitler'e bir mektup yazarak bütün bunları da bildirdi ve partideki görevlerinden istifa etti. Ayın 8'inde Hitler'in eline geçen mektup Goebbels'in söylediğine göre bir bomba etkisi yaptı. Kaiserhof'ta bir ölüm havası esiyordu. Goebbels, hepimiz kederli ve sıkkındık diyor. Hitler'in partiyi kurduğu 1925 yılından beri yediği en büyük darbeydi bu. Şimdi iktidarın eşiğine geldikleri bir zamanda en büyük yardımcı kendisinden ayrılıyor ve onu 7 yıl içinde kurduğu şeylerin hepsini yıkmakla korkutuyordu. Akşamleyin diye yazıyor Goebbels. Führer bizim eve geldi. Neşeli olmak zor. Hepinizin canı sıkkın. Her şeyden önce partinin dağılma tehlikesi var. Bütün çabalarımız havaya gidebilir. Doktor Ley'den telefon geldi. Partinin durumu saatten saate kötüye gidiyor. Führer hemen Kaiserhof'a dönmeli. Hitler geceleyin saat 2'de Goebbels'in yanına çağırtıyor. Strasser bütün olup bitenleri o sabah çıkaracak gazetelere anlatmıştır. Gazeteler o saatte caddelerde satılmaya başlamıştır bile. Goebbels Hitler'in tepkisini şöyle anlatıyor. İhanet, ihanet, ihanet. Führer otel odasında saatlerce bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Bu ihanet onu can evinden vurdu. Sonunda durdu ve şunu söyledi. Eğer parti dağılacak olursa bütün bunlara bir tabanca kurşunuyla 3 dakikada son veririm. Parti dağılmadı. Hitler de kendini vurmadı. Strasser her iki şeyi birden yaptırabilir ve tarihin akışını kökünden değiştirebilirdi. Ama tam önemli zamanda su koyverdi. Frick Hitler'in izniyle bütün Berlin'i alt üst ediyor, Strasser'i arıyordu. Partiyi felaketten kurtarmak için kavganın şimdilik bir çaresine bakılması kararlaştırılmıştı. Ama bütün bunlardan bıkıp usanmış olan Strasser, güneye giden bir trene binmiş, tatilini geçirmek üzere güneşli İtalya'ya doğru yol alıyordu. Düşmanının zayıf noktasını bulunca her zaman kendini toparlayan Hitler süratle ve şiddetle saldırıya geçti. Strasser'in kurduğu siyasi örgütü Kolonya Gauleiter'i Doktor Ley ile birlikte kendi üzerine aldı ve Doktor Ley'i kurmayının başkanı yaptı. Strasser'in arkadaşları partiden atıldılar ve bütün parti liderleri Berlin'e çağrıldı. Kendilerinden Hitler'e bağlılık bildirisi imzalamaları istendi. Onlar da imzaladılar. Kurnaz Avusturyalı kolaylıkla felaket doğurabilecek zor bir durumdan kendini gene kurtarmıştı. Birçoklarının Hitler'den daha büyük bir adam saydıkları Gregor Strasser çarçabuk kapı yuttu. Goebbels 9 Aralık güncesinde ölü bir adam diye yazıyor onun için. Bu sözün doğru olduğu 2 yıl içinde Hitler'in hesaplaşma kararı verdiği sırada anlaşılacaktır. 10 Aralık'ta General von Schleyer tarafından atlatıldığını haftasında Franz von Papen de kendi entrika ağını kurmaya başlamıştı. Kısa ömürlü kabinesindeki bakanların üye olduğu aristokratlar ve zenginler kulübü Herrenklub'de söylevini verdikten sonra Baron Kurt von Schröder'le özel bir görüşme yaptı. Baron, Nasyonal Sosyalist Parti'ye epeyce para yardımında bulunmuş bir bankerdi. Kendisinden Hitler'le gizli bir görüşme düzenlemesini rica etti. Papen hatıralarında bunu Schröder'in teklif ettiğini söylüyor ama kendisinin de buna evet dediğini kabul ediyor. Garip bir rastlantı olarak Hitler'in ekonomik danışmanı ve iş çevreleriyle ilişki kuran adamlarından Wilhelm Kepler de Nazi lideri adına aynı ricada bulunmuştu. Birkaç hafta önce birbirine düşman olan iki adam 4 Ocak sabahı Schröder'in Kolonya'daki evinde büyük bir gizlilik içinde bir araya geldiklerini sandılar. Oysa Papen içeri girerken resmi çekilince şaşırdı. Ama ertesi güne kadar bunun önemli bir şey olduğunu pek düşünmedi. Hitler'in yanında Hess ve Himmler vardı. Ama Hitler Schröder'in çalışma odasına girerken onları salonda bıraktı. Çalışma odasında ev sahibi ve Papen'la 2 saat baş başa kaldı. Görüşme Hitler'in başbakanlığı sırasında Papen'in Nazilere karşı takındığı tavırdan yakınmasıyla oldukça kötü bir hava içinde başladı. Ama sonunda kendileri ve yurtları için çok önemli olan bir noktaya geldi. Nazi şefi için bir dönüm noktasıydı bu. insanüstü bir çabayla partiyi Strasser olayının korkunç sonuçlarından korumuştu. Günde 3-4 toplantıda söz söyleyerek bütün ülkeyi baştan başa gezmiş, parti liderlerinin desteğini ve birliğini sağlamıştı. Ama Nazi ruhu söndükçe sönüyor ve parti para bakımından iflas durumuna düşüyordu. Birçok kimseler partinin battığını söylüyorlardı. Goebbels genel duyguyu yılın son haftasındaki güncesinde şöyle yansıtıyor. 1932 bize sonsuz bir talihsizlik getirdi. Geçmiş zordu, gelecek ise karanlık görünüyor. Planlar ve umutlar iyice suya düştü. Bu bakımdan Hitler iktidar pazarlığı için bir önceki yaz ve sonbaharda olduğu kadar elverişli durumda değildi. Ama Papen de değildi. Başbakanlıktan atılmıştı. Bu durumda düşünceleri ters yoldan birleşti. Neler üzerinde anlaştıkları çatışmalı bir konudur. Papen, Nürnberg'deki duruşması sırasında ve hatıralarında her zaman Schleyer'e bağlı kaldığını ileri sürerek yalnızca generalin hükümetine katılmayı Hitler'e tavsiye ettiğini söylemiştir. Ama Papen'in uzun hilekarlık geçmişini, Nürnberg'de kendisini iyi durumda gösterme gayretini ve sonraki olayları göz önüne alırsak, Nürnberg'de Schröder'in verdiği değişik ifadeyi daha doğru saymamız gerekir. Banker, Papen'in Schleyer hükümeti yerine bir Hitler-Papen hükümeti kurulmasını ve bu hükümette her ikisinin eşit durumda bulunmasını tavsiye ettiğini açıklamıştır. Ancak Hitler dedi ki, eğer kendisi başbakan olursa hükümetin başı olacaktır. O zaman Papen'in adamları birçok şeyi değiştirmek amacıyla izleyeceği politikaya razı oldukları takdirde hükümetine bakan olarak girebilirler. Yapılacak değişiklikler sosyal demokratlarla komünist ve Yahudilerin Almanya'da belli başlı mevkilerden atılması ve kamu hayatında düzenin yeniden sağlanmasıydı. Von Papen'la Hitler prensip olarak anlaşmaya vardılar. Küçük ayrıntıların sonradan tespit edilmesini ve bunun Berlin'de ya da başka bir elverişli yerde yapılmasını kararlaştırdılar. Ve tabii büyük bir gizlilik içinde. Ama ertesi günün sabahı gazetelerdeki başlıkları görünce Hitler'le Papen hayretler içinde kaldılar. Bütün gazeteler Kolonya toplantısından söz ediyor ve baş yazılar Papen'in Schleyer'e oynadığı oyunu anlatıyordu. Kurnaz general eski ustalığından yararlanarak casuslarını gerekli noktalara yerleştirmişti. Bunlardan biri de Schröder'in evine girerken Papen'in resmini çeken fotoğrafçıydı. Bunu Papen sonradan öğrendi. Hitler, Kolonya'da Papen'la görüştüğü sırada pazarlıktan başka iki şey daha elde etmişti ki bunlar onun için çok önemliydi. Önce Hindenburg'un Schleyer'e Reichstag'ı dağıtma yetkisi vermediğini eski başbakandan öğrenmişti. Bu demekti ki Naziler komünistlerin yardımıyla hükümeti istedikleri anda devirebilirlerdi. Sonra toplantıda Batı Almanya'daki iş adamlarının Nazi Partisi'nin borçlarını ödeyebileceklerini gösteren bir hava vardı. Kolonya konuşmasından iki gün sonra Goebbels siyasi gelişmelerde iyi derlemeler notunu düşüyor ama para durumunun kötülüğünden de hala yakınıyor. 10 gün sonra 16 Aralık'ta partinin para durumunun birdenbire temelinden iyileştiğini söylüyor. Bu arada Başbakan Schleyer en hafif deyimle dar görüşlü bir iyimserlik içinde işe koyulmuş, sürekli bir hükümet kurmaya çalışıyordu. 15 Aralık'ta radyoda halkla bir ocakbaşı sohbeti yaptı. Bir general olduğunu unutmalarını dinleyicilerinden istedi ve onlara ne kapitalizmi ne de sosyalizmi tuttuğunu, özel ekonomi ya da planlı ekonomi gibi kavramların dehşetlerini yitirdiğini söyledi. Başlıca görevinin işsizlere iş bulmak ve ülkeyi yeniden ekonomik bakımdan ayağa kaldırmak olduğunu anlattı. Vergiler artırılmayacak, ücretler artık indirilmeyecekti. Gerçekten de Papen'in son olarak yapmış olduğu ücret ve yardım indirimlerini kaldırdı. Bundan başka Papen'in büyük toprak sahiplerinin çıkarına olmak üzere koyduğu tarım kotalarına son vererek onun yerine doğudaki iflas etmiş Junkermanik malikanelerinden 800 bin dönüm toprağı alıp 25 bin köylü ailesine vermeyi öngören bir planı uygulamaya çalışıyordu. Aynı zamanda kömür ve et gibi ana maddelerin fiyatları da sıkı bir kontrola tabi tutulacak, yükselmeleri önlenecekti. Schleyer'in o zamana kadar karşı koyduğu ya da hiç önemsemediği halk kitlelerini elde etmek için yaptığı bir çıkıştı bu. Schleyer bundan sonra sendika liderleriyle konuşmalar yaptı. Liderler de sanki örgütlü işçilerle orduyu ülkenin gelecekteki iki temel taşı yapmayı düşünüyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalıştı. Ama işçiler hiç güvenmedikleri bir adamın oyununa gelmediler, onunla işbirliği yapmadılar. Öte yandan sanayicilerle büyük toprak sahipleri de yeni başbakanın programına karşı ayaklandılar. Bu programın Bolşevizm'den başka bir şey olmadığını ilan ettiler. İş adamları Schleyer'in sendikalarla birdenbire dost olmasından pirelenmişler. Büyük malikane sahipleri de tarım yardımının azalmasına ve doğuda iflas etmiş malikanelerin dağıtılması planına kızmış köpürmüşlerdi. 12 Ocak'ta Büyük Çiftlik Sahiplerinin Derneği Landbund hükümete şiddetle saldırdı. İçlerinden ikisi Nazi olan dernek liderleri projeyi protesto etmek için Cumhurbaşkanı'na çıktılar. Artık kendisi de malikane sahibi bir Junker olan Hindenburg, başbakanından hesap sordu. Schleyer'in buna verdiği cevap, Osthilfe yani Doğu Yardımı Kredileri konusunda Reichstag tarafından hazırlanmış bir raporu yayımlamakla tehdit etmek oldu. Bu skandal, herkes biliyordu ki ödenmeyen hükümet kredileriyle zenginleşen yüzlerce eski Junker ailesini ilgilendirdiği gibi dolaylı olarak başkanın kendisini de ilgilendiriyordu. Çünkü kendisine hediye edilmiş olan Doğu Prusya malikanesini miras vergisinden kaçırmak için malikaneyi kanunsuz olarak oğlunun üzerine kaydettirmişti. Sanayicilerle toprak sahiplerinden yükselen gürültülere de ve sendikaların soğuk davranışlarına rağmen Schleyer her şeyin iyi gittiğine inanarak işine devam ediyordu. 1933 yılının yılbaşı günü kabine üyeleriyle birlikte yaşlı cumhurbaşkanını ziyaret etti. Başkan kendilerine teşekkür etti ve en büyük zorlukların atlatılmış olduğunu, ileriye doğru giden yollarının açıldığını söyledi. 4 Ocak'ta Papen ile Hitler Kolonya'da görüşürlerken başbakan İtalya tatilinden yeni dönmüş olan Strasser'e Hindenburg'dan bir randevu aldı. Bir iki gün sonra Cumhurbaşkanı'nı gören iki numaralı eski Nazi lideri Schleyer'in kabinesine katılmak istediğini bildirdi. Bu davranış Naziler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Naziler o sırada Küçük Lippe Devleti'nde toplanmışlardı. Führer'in Papen'la pazarlık durumunu daha iyileştirmek için Hitler'le başlıca yardımcıları mahalli seçimde büyük bir zafer elde etmeye çalışıyorlardı. Goebbels 13 Ocak gece yarısı Strasser hakkında kötü haberi Göring'in getirdiğini, parti şeflerinin bütün gece bu işi konuştuklarını ve hepsinin Strasser'in kabineye katılması halinde bunun parti için ne kadar büyük bir gerileme olacağı konusunda anlaştıklarını anlatır. Schleyer de öyle düşünüyordu. Avusturya Adalet Bakanı Kurt von Schuschnigg 15 Ocak'ta kendisini ziyaret ettiği zaman ona şunları söylemişti. Herr Hitler artık bir problem değildir. Çünkü hareketi siyasi bir tehlike olmaktan çıktı ve bütün problem çözüldü. Artık geçmişe ait bir olay bu. Ama ne Strasser ne de bir gün önce yani ayın 14'ünde Hindenburg'a söz veren Milliyetçi Parti lideri Hugenberg kabineye katıldılar. Her ikisi de az sonra Hitler'e döndüler. Strasser açıkta kaldı. Hugenberg'in dönüşü daha başarılı oldu. 15 Ocak'ta Schleyer Hitler'in sonunun geldiğini Schuschnigg'e sevine sevine anlatırken Naziler Lippe seçiminde mahalli bir başarı elde ettiler. Aslında pek de büyük bir başarı sayılmazdı bu. Seçime katılanların sayısı 90 bindi. Naziler 38 bin oy almışlardı. Yani genel oy sayısının %39'unu elde etmişler. Böylece eskisine göre %17 kadar bir artış sağlamışlardı. Ama başta Goebbels olmak üzere Nazi liderleri zafer yaygaraları kopardılar ve bu gürültü tutucuları epeyce etkiledi. Hindenburg'un arkasındaki adamların en önemlilerinden devlet sekreteri Meissner ile başkanın oğlu Oskar da etkilenenler arasındaydı. Bu iki zat 22 Ocak akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan usulca çıktılar, bir taksiye bindiler. Meissner'in söylediğine göre dikkati çekmek istemiyorlardı. O zamana kadar bilinmeyen bir Nazi'nin banliyödeki evine gittiler. Bu adam Papa'nın eski dostlarından Joachim von Ribbentrop'tu. Her ikisi de savaşta Türkiye cephesinde bulunmuşlardı. Burada iki ziyaretçiyi Papa'nın Hitler, Göring ve Frick karşıladı. Meissner'e göre Oskar von Hindenburg o geceye kadar Nazilerle herhangi bir alışverişe girişmek istemiyordu. Hitler bunu belki de biliyordu. Onun için kendisiyle baş başa konuşmak istedi ve Meissner genç Hindenburg'un bu teklifi kabul ettiğini hayretle gördü. Hitler delikanlıya başka bir odaya çekilerek orada bir saat kadar kaldı. Hitler'in pek zeki sayılmayan ya da kuvvetli bir karakteri olmadığı söylenen gence neler söylediği hiçbir zaman açıklanmamıştır. Nazi çevrelerinde Hitler'in bu konuşmada hem teklifler ileri sürdüğü hem de tehditler savurduğu kanısı vardır. Özellikle Osthilfe skandalında Oskar'ın vergi kaçakçılığının açıklanması Hitler'in savurduğu tehditler arasında olabilirdi. Birkaç ay sonra Hindenburg ailesinin Neudeck'teki mallarına 5000 dönümlük daha vergiden muaf toprak eklendiği ve 1934 Ağustos'unda Oskar'ın orduda albaylıktan birdenbire Tuğgeneralliğe terfi ettirildiği düşünülecek olursa, bu konuşmada Hitler tarafından yapılan tekliflerin neler olduğu pek iyi anlaşılır. Her ne olursa olsun Hitler'in Hindenburg'un oğlu üzerinde büyük bir etki yaptığı kesindi. Meissner sonradan Nürnberg'de verdiği ifadede takside geri dönerken diyor, Oskar hiç sesini çıkarmıyordu. Söylediği tek söz elinden bir şey gelmeyeceği oldu. Naziler hükümete alınacaklardı. Hitler'in onu avcunun içine aldığını anladım. Şimdi bütün iş bir yolunu bulup babasını da elde etmekti. Daha güç bir işti bu. Bütün bunaklığına rağmen ihtiyar Feldmarschall'ın granit gibi sert karakteri yumuşamamıştı. Onu elde etmek için çalışan Papp'ın ihtiyar adamı her gün durmadan işliyordu. Ve bütün kurnazlığına rağmen Schleyer'in yavaş yavaş uçuruma doğru gittiği kolayca görülüyordu. Nazileri ne kendini yanına çekebilmiş ne de onları parçalayabilmişti. Milliyetçilerden, merkezden ya da sosyal demokratlardan da bir destek sağlayamamıştı. Bunun üzerine 23 Ocak'ta Hindenburg'u görmeye gitti ve Reichstag'da bir çoğunluk elde edemediğini kabul ederek parlamentonun dağıtılarak anayasanın 48. maddesi gereğince ülkenin olağanüstü kararnamelerle yönetilmesini istedi. Meissner'e göre general aynı zamanda Reichstag'ın geçici olarak kaldırılmasını teklif etti ve hükümetini bir askeri diktatörlük haline getireceğini açıkça söyledi. Schleyer dolambaçlı planlarına rağmen Papa'nın Aralık başındaki durumundan daha zor bir duruma düşmüştü. Ama şimdi roller değişmişti. O zaman Papa'nın olağanüstü yetkiler istemiş, Schleyer buna karşı gelmiş ve Nazilerin yardımıyla bir çoğunluk hükümeti kurmayı teklif etmişti. Şimdi ise diktatörlük üzerinde direnen kendisiydi. Kurnaz tilki Papa'nın ise Reichstag'da bir çoğunluk sağlayacak hükümeti kurmaya Hitler'i razı edeceğini Cumhurbaşkanı'na temin ediyordu. Bütün bunlar her yalancı ve intrikacının yaptığı dönüşlerdi. 2 Aralık'ta Papa'nı yerinden atmak için ileri sürdüğü nedenleri Schleyer'e hatırlatan Hindenburg, aynı nedenlerin o gün içinde geçerli olduğunu söyledi. Kendisine Reichstag'a dönerek çoğunluk sağlama işine devam etmesini emretti. Schleyer hapı yutmuştu. Bunu kendisi de biliyordu. İşin üç yüzünü bilenler de bu durumdan haberdardılar. Bunu bilenlerden biri Goebbels'ti. Ertesi gün şu yorumu yapıyordu. Schleyer herhangi bir anda düşebilir ve arkasından başkalarını da sürükleyebilir. Sonunda düşmek zamanı geldi ve 28 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkarak kendisine hükümetinin istifasını resmen verdi. Hindenburg hayal kırıklığına uğramış generale, "Bir ayağım çukurda. Bu davranışımdan dolayı sonradan Tanrı'nın yanında pişman olmayacağımdan emin değilim," dedi. Schleyer de, "Bu güvensizlik hareketinizden sonra efendim, ben sizin pek Tanrı'nın yanına gideceğinizi sanmıyorum," cevabını verdi ve Alman tarihinden çarçabuk silinip gitti. Aynı gün öğleyin başkan, Papen'a Hitler başkanlığında anayasaya uygun bir hükümet kurulması imkanlarını araştırma görevini verdi. Bu sinsi ve hırslı adam bir haftadan beri Hitler'i atlatıp Hugenberg'in destekleyeceği bir cumhuriyet hükümetinin yeniden başbakanı olmaya çalışıyordu. 27 Ocak'ta Goebbels şunu yazıyor. Papen'in hala yeniden başbakan olması ihtimali var. Bir gün önce de Schleyer, başkomutan General von Hammerstein'ı Cumhurbaşkanı'na göndererek Papen'i seçmemesini söyletmişti. Berlin'de dönen dolaplar arasında Schleyer son dakikada Hitler'in kendi yerine geçmesini destekliyordu. Hindenburg, o Avusturyalı çavuşu tayin etmek niyetinde olmadığını ordu komutanına temin etmişti. Ertesi gün, yani 29 Ocak Pazar günü, önemli bir gündü. Artık el altından fırıldak çevirenler son kozlarını oynuyorlar, başkentte en korkunç ve çelişik dedikoduları yayıyorlardı. Bunlar bütün bütüne boş da değildi. Schleyer kendisine bağlı olan Hammerstein'ı ortalığı karıştırmak üzere yeniden öne sürmüştü. Ordu komutanı vasıtasıyla Hitler'e Papen'in kendisini de açıkta bırakacağını, Nazi liderinin düşük başbakan ve orduyla işbirliği yapmasının daha doğru olacağını söyletti. Hitler pek ilgilenmedi. Kaiserhof'a dönerek yardımcılarıyla birlikte pastasını yedi ve kahvesini içti. İşte tam bu sırada Göring gelerek Führer'in yarın başbakan ilan edileceği haberini getirdi. O gece Nazi kodamanları Goebbels'in Reichskanzlerplatz'taki evinde bu önemli haberi kutlarken başka biri Schleyer'den heyecanlı bir haber getirdi. Werner von Alvensleben adında biriydi bu. Werner, fesatçılıkta hiç ortada olmayan kişiler yaratacak kadar usta bir adamdı. Kutlama eğlencesindekilere Schleyer'le Hammerstein'ın Potsdam garnizonunu alarm durumuna geçirdiklerini, ihtiyar cumhurbaşkanını Neudeck'e göndermeye ve askeri bir diktatörlük kurmaya hazırlandıklarını bildirdi. Sunturlu bir yalandı bu. İki general bunu düşünmüş olabilirlerdi. Ancak bu konuda hiçbir harekete geçmemiş oldukları kesindi. Ama Naziler haberi alır almaz telaşa kapıldılar. Göring o koca vücuduyla hemen Cumhurbaşkanı'na ve Papen'a haber vermeye koştu. O anda yaptıklarını Hitler sonradan şöyle anlatıyor. Bu planlı askeri darbe karşısında ilk tepkim Berlin SA komutanı Kont von Heldorf'a haber göndermek ve onun kanalıyla Berlin'deki bütün SA'ları tetikte bulundurmak oldu. Aynı zamanda kendisine güvendiğim polis müdürlüğü görevlilerinden binbaşı Wecke'ye Wilhelmstrasse'yi 6 polis taburuyla ele geçirmek üzere hazırlanmasını söyledim. En son olarak da Reichswehr Başkanı seçilmiş olan General von Blomberg'e hemen harekete geçmesini, 30 Ocak sabahı saat 8'de Berlin'e varınca doğruca ihtiyara gidip yemin etmesini ve böylece Reichswehr Başkomutanı olarak herhangi bir hükümet darbesini önleyecek duruma geçmesini söyledim. O sırada silahsızlanma konferansında Almanya'yı temsil etmek üzere Cenevre'de bulunan General Werner von Blomberg, henüz iktidarda bulunmayan Hitler tarafından değil, Hindenburg tarafından Schleyer'in ve ordu başkomutanının haberi olmadan, bu çılgın dönemde her şey kimseye haber verilmeden yapılıyordu. Hitler, Papen kabinesinde savunma bakanı atanmak üzere çağrılmıştı. Blomberg, Hitler'in de söylediği gibi kendisinin güvenini kazanmış ve Doğu Prusya'daki kurmay şefi Albay Walter von Reichenau'nun etkisine girmiş tam bir Nazi taraftarıydı. Blomberg, 30 Ocak günü erken saatlerde Berlin'e geldiği zaman ayrı ayrı emirler taşıyan iki subay kendisini istasyonda karşıladı. Hammerstein'in yaveri binbaşı von Kuntzen adında biri durumun ordu başkomutanına rapor edilmesi emrini tebliğ etti. Babasına yaverlik yapan Oskar Hindenburg ise şaşkına dönen Blomberg'e Cumhurbaşkanı'na gelmesini söyledi. Blomberg Cumhurbaşkanı'na gitti. Savunma Bakanı olarak hemen yemin etti ve kendisine yalnız ordu tarafından yapılacak bir darbe teşebbüsünü bastırma yetkisi değil, aynı zamanda birkaç saat sonra ilan edilecek hükümete ordunun desteğini sağlamak görevi de verildi. Hitler bu önemli anda ordunun kendisini kabul etmesine her zaman için minnettar kalmıştır. İktidara geçtiğinden az zaman sonra bir parti toplantısında şunları söylemiştir. Eğer ihtilal günlerimizde ordu bizden yana olmasaydı biz şimdi burada bulunmazdık. Gelecek günlerde subayların omuzlarına bütün ağırlığıyla çökecek ve en sonunda onları çok pişman ettirecek bir sorumluluktu bu. Weimar Cumhuriyeti faciası Almanların demokrasiyi işler hale getirmek için 14 yıldır yaptıkları beceriksiz çalışmalar o kış günü 30 Ocak 1933 sabahı sona eriyordu. Ama tam son dakikada son perde inmeden önce Cumhuriyet rejimini görmek için bir araya gelmiş çeşit çeşit fesatçılar arasında ufak bir olay daha geçti. Papen bu olayı sonradan şöyle anlatır. Saat 10.30 sularında tasarlanan kabinenin üyeleri evimde toplandılar. Beraberce bahçeye geçerek Cumhurbaşkanı'nın sarayına gittik. Meissner'in odasında bekledik. Hitler hemen Prusya temsilcisi tayin edilmemiş olmasından ötürü yakınmaya başladı. Bunun yetkisini çok daralttığı kanısındaydı. Prusya tayininin sonradan yapılabileceğini kendisine anlattım. Hitler bu sözüme cevap olarak eğer yetkileri böylece sınırlandırılacak olursa kendisinin yeni Reichstag seçimleri üzerinde direneceğini söyledi. Bu yepyeni bir durum yarattı ve tartışma gittikçe hararetlendi. Hugenberg özellikle bu fikre karşıydı. Hitler sonuç ne olursa olsun kabinete değişiklik yapmayacağını söyleyerek Hugenberg'i yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada saat 12'yi hayli geçmişti. Cumhurbaşkanı bizi bekliyordu. Meissner artık tartışmayı kesmemizi Hindenburg'un daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. O kadar büyük görüş ayrılıkları belirmişti ki yeni kabinemizin daha doğmadan öleceğinden korkmaya başladım. Sonunda Cumhurbaşkanı'nın yanına alındık. Ben gerekli resmi girişi yaptım. Hindenburg, ulusun çıkarı için tam bir işbirliğinin şart olduğu konusunda kısa bir umut verdi ve sonra yemin ettik. Hitler kabinesi kurulmuştu. Böylece Viyana'nın bu eski aylak adamı, Birinci Dünya Savaşı'nın bu atsız eri, bu ateşli ihtilalci nefret ettiği eski zaman tutucularıyla bir yaptığı adi pazarlık sonunda arka kapıdan büyük bir ulusun başbakanı olmuştu. Nasyonal sosyalistler hükümette azınlıktaydılar. Kabinedeki 11 bakanlıktan yalnız 3'ü ellerine geçmişti. Ve bu bakanlıklar başbakanlık hariç kilit mevkiler değillerdi. Frick İçişleri Bakanıydı ama polis birçok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bu bakanlığın emrinde değildi. Polis ayrı ayrı devletler yönetiyordu. Üçüncü Nazi bakanı da Göring'ti ama kendisine belirli bir bakanlık bulunamamıştı. Sandalyesiz bakandı ve Almanya'nın hava kuvveti olur olmaz hava bakanı olacağı düşünülüyordu. Göring'in aynı zamanda Prusya İçişleri Bakanı olması pek az dikkati çekti ama bundan yararlanarak Prusya polisini yönetebilecekti. Bir an halkın dikkati Reich kabinesinde toplandı. Goebbels adının kabine listesinde bulunmayışına herkes şaştı. Bir süre için açıkta bırakılmıştı. Önemli bakanlıklar tutucuların elindeydi. Onlar Nazileri kendi amaçlarına yarayacak yolda yemleyeceklerini sanıyorlardı. Neurath yine Dışişleri Bakanı kalmıştı. Blomberg Savunma Bakanıydı. Hugenberg Birleştirilmiş Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarını almıştı. Stahlhelm lideri Selt'te Çalışma Bakanı olmuştu. Öteki bakanlıklar Papen'in 8 ay önce tayin etmiş olduğu partisiz uzmanlara bırakılmıştı. Papen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Prusya Başbakanıydı. Hindenburg kendisi hazır olmadan başbakanı kabul etmeyeceğini Papen'a söz vermişti. Bu işitilmemiş durumdan yararlanarak ateşli Nazi liderini frenleyeceğini sanıyordu. Dahası var, bu hükümet Papen'a göre kendi eseriydi. Dostu, hayranı ve koruyucusu namuslu ihtiyar cumhurbaşkanının yardımıyla ve eli avuca sığmayan Nazilere karşı 3/8 çoğunlukta olan tutucu arkadaşlarının desteğiyle hükümete hakim olacağına inanıyordu. Ama bu zavallı ve yumuşak politikacı Hitler'i tanımıyordu. Aslında kimse Hitler'i gerçekten tanımıyordu ya. Sonra Hitler'i oraya kusan devletlerin gücünü de kavrayamamıştı. Bundan başka o günkü kurumların, ordunun, kiliselerin, sendikaların, siyasi partilerin ya da nazileşmemiş büyük bir orta sınıfla sonradan Papen'in savaşsız teslim olmasından acı acı yakındığı geniş çapta örgütlenmiş proletaryanın hemen hemen felce uğramış anlaşılmaz güçsüzlüğünü Hitler hariç ne Papen ne de başka bir kimse tam olarak anlayamamıştı. Almanya'da hiçbir sınıf, hiçbir grup, hiçbir parti demokratik cumhuriyetin yıkılışında ve Hitler'in iktidara gelişinde üzerine düşen sorumluluktan kendini kurtaramaz. Nazizme karşı olan Almanların işledikleri en büyük hata bu tehlikeye karşı birleşmemeleri olmuştur. 1932 Temmuz'unda güçlerinin en yüksek noktasına çıktıkları sırada bile Nasyonal Sosyalistler oyların yalnızca %37'sini alabilmişlerdi. Ama Hitler'e karşı olduklarını gösteren Alman halkının %63'ü ortak bir tehlikeye karşı birleşmeyecek kadar bölünmüştü ve kısa görüşlüydü. Geçici bile olsa birleşmedikçe bu tehlikenin önlenemeyeceğini bilmeleri gerekirdi. Moskova'nın emriyle hareket eden komünistler son dakikaya kadar sosyal demokratları, sendikaları ve orta sınıf demokratik kuvvetlerini yok etmek gibi aptalca bir fikre saplandılar. Bu tutumları bir Nazi rejimiyle sonuçlansa bile bu rejimin geçici olacağına, sonunda kapitalizmin yıkılmasıyla biteceğini, böylece iktidara geçerek proletarya diktatörlüğünü kuracaklarını sanıyorlardı. Bolşevik Marksist görüşüne göre faşizm ölen bir kapitalizmin son aşamasıydı. Komünist tufanı gelecekti. Cumhuriyet döneminde 14 yıllık siyasi iktidar paylaşması, koalisyon hükümetlerinin yaşatılması için gerekli her çeşit uzlaşmalara girişilmiş olması, sosyal demokratların gücünü ve ateşini kesmiş, sonunda bu partiyi en büyük destekleri olan sendikalara taviz koparmaya çalışan bir çeşit çıkarcı baskı örgütü haline getirmişti. Bazı sosyalistlerin dedikleri gibi talih kendilerine gülmemiş olabilir. Demokratik olmayan sert komünistler işçi sınıfını bölmüşlerdi. İktisadi buhran da sosyal demokratları hayli yıpratmış, sendikaları zayıflatmıştı. Milyonlarca işsiz partiyi desteklemez olmuş, bu umutsuz durumda ya komünistlere ya da Nazilere katılmışlardı. Ama sosyal demokratların başlarına gelenler yalnız talihsizlikle açıklanamaz. 1918 Kasım'ında Almanya'yı yönetmek ve vaat ettikleri devleti kurmak fırsatı ellerine geçmişti. Sosyal demokrasiyi kurabilirlerdi ama bunun gerçekleştirilmesi için gereken kararlılıktan yoksundular. Şimdi ise 1930-33 yıllarında yaşlı, iyi niyetli ama orta kratta adamların yönettiği yorgun, ödlek, bozguncu bir parti olmuşlardı. Sonuna kadar Cumhuriyet'e bağlı kaldılar. Ama en sonunda Papen'in Prusya Anayasası'nı bir manga askerle çiğnediği zaman gösterdikleri başarısızlıktan anlaşıldığı gibi büyük tehlikeleri göze alamayacak kadar şaşkın ve korkaktılar. Oysa Cumhuriyeti ancak büyük tehlikeleri göze alabilenler koruyabilirlerdi. Başka ülkelerde, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da demokrasinin bel kemiği olan ve sol ile sağ arasında denge unsurunu teşkil eden siyasi bakımdan güçlü bir orta sınıf Almanya'da yoktu. Cumhuriyetin ilk yıllarında orta sınıf partileri, Demokratlar, Halk Partisi, Merkez Partisi hep birlikte 12 milyon oy alabilmişlerdi. Yani hepsinin topladığı oy tutarı iki sosyalist grubun topladığı oy tutarından 2 milyon daha azdı. Ama bundan sonra bu partilerin taraftarları Hitler'le milliyetçilere doğru kaydıkça güçleri de azaldı. 1919'da Demokratlar Reichstag'da 74 milletvekili elde etmişlerdi. 1932'de yalnızca 2 milletvekilleri vardı. Halk Partisi'nin gücü 1920'de 62 milletvekili iken 1932'de 11 milletvekiline düşmüştü. Yalnız Katolik Merkez Partisi sonuna kadar seçmenlerinin sayısını sürdürebilmiştir. 1919'da yapılan ilk cumhuriyet seçimlerinde 71 sandalye kazanmışlardı. 1932'de sandalye sayıları 70'ti. Ama Merkez Partisi de Bismarck'ın zamanından beri sosyal demokratlardan daha fırsatçı olmuş ve hangi hükümet kendi özel çıkarlarına taviz verirse o hükümeti desteklemişti. Bu parti cumhuriyete bağlı ve demokrasiyi destekler göründüğü halde yukarıda anlattığımız gibi partinin liderleri Papen'la milliyetçiler tarafından atılmadan önce Hitler'i başbakanlığa getirmek için Nazilerle görüşmeler yapıyorlardı. Alman Cumhuriyeti orta yolu izleyecek siyasi bir sınıftan yoksun olduğu gibi birçok ülkelerde gerçek bir tutucu partinin sağladığı istikrardan da yoksundu. Alman milliyetçileri 1924 yılında en iyi durumda oldukları zaman 6 milyon oy sağlamışlar ve Reichstag'a 103 milletvekili seçtirebilmişlerdi. O zaman ülkenin ikinci en büyük partisiydiler. Ama ondan sonra hemen hemen Weimar rejimi boyunca gerek hükümette ve gerekse muhalefette herhangi bir sorumlu duruma geçmekten çekindiler. Sadece 1920'lerin, o da kısa ömürlü, iki kabinesine katıldılar. Genellikle milliyetçilere oy veren Alman sağcılarının istediği şey cumhuriyeti yıkmak, bütün eski imtiyazlarını onlara geri verecek emperyalist Almanya'yı yeniden kurmaktı. Şurası bir gerçektir ki cumhuriyet sağcılara gerek birey olarak gerekse sınıf olarak çok iyi davranmış ve güttükleri amaçları düşünecek olursak onlara olağanüstü bir yumuşaklık göstermiştir. Anlattığımız gibi ordunun devlet içinde devlet olmasına, iş adamlarıyla bankacıların büyük karlar sağlamalarına, Junkerlerin iktisadi olmayan malikanelerini hükümet kredileriyle ellerinde tutmalarına ve bu kredileri geri ödemelerine ve kredileri topraklarını ıslah için kullanmamalarına göz yummuştur. Ama bu kibarlık onları memnun etmediği gibi cumhuriyete bağlılıklarını da sağlayamadı. Onun o günlerin olaylarını yazan bu yazarın bir türlü anlayamadığı bir dar görüşlülükle, bir takım saplantılarla ve körlükle cumhuriyetin kuyusunu kazmaya çalışıp durdular. Sonunda da Hitler'le bir olarak onu mezara soktular. Tutucu sınıflar eski Avusturyalı serseriyi hem avuçlarının içine alacaklarını hem de kendi amaçlarını gerçekleştirmek için onu kullanacaklarını sandılar. Cumhuriyetin yok edilmesi yalnızca birinci adımdı. Sonra otoriter bir hükümet kurulacaktı. Böylelikle içeride demokrasi saçmalığına ve sendikaların gücüne son verilecek, dışarıda 1918 kararı ortadan kaldırılacak, Versailles zincirleri koparılacak, büyük bir ordu kurulacak ve bu askeri güç ülkeyi yeniden eski büyüklüğüne kavuşturacaktı. Bunlar Hitler'in de amaçlarıydı. Hitler tutucularda olmayan bir şeyi elde ettiği, yani halkın desteğini sağladığı halde sağ onu hala istediği gibi kullanabileceğini sanıyordu. Kabinede 3'e karşı 8 çoğunlukta değiller miydi? Böyle bir üstünlük tutuculara göre amaçlarının kaba Nazi barbarlığına başvurulmaksızın gerçekleştirilmesini sağlayacaktı. Aslında da onlar kendi bakımlarından alçak gönüllü, Tanrı'dan korkan iyi insanlardı. Hohenzollern İmparatorluğu, Prusya'nın silahlı zaferi, Alman Cumhuriyeti de büyük bir savaş sonunda Almanya'nın uğradığı yenilgi üzerine kurulmuştu. Ama 3. Alman İmparatorluğu savaş sonuçlarına ya da dış etkiye hiçbir şey borçlu değildi. Bu rejim Almanların kendi kendileri tarafından kendi güçsüzlükleri ve güçleriyle barış zamanında ve barış yoluyla kurulmuştur. Almanlar Nazi istibdadını kendileri istediler. Cumhurbaşkanı Hindenburg 30 Ocak 1933 öğle üzeri Adolf Hitler'e anayasaya tamamıyla uygun bir şekilde başbakanlığı verirken birçok Alman, belki de Almanların büyük bir çoğunluğu bunu bilmiyordu. Ama az sonra öğreneceklerdi.